Tekrar.
Tekrar. Dolayısıyla adımız da olduğu için.
Hayatın sesleri.
Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahira'dan sözülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Hayatın Seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları 21 Ekim 2020 çarşambayı gösteriyor. Türkiye'de saatler 15.05. Hafta ortasında güzel konu ve konuklarla tekrar sizlerleyiz. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Bizlere ulaşmak isterseniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, hicri takvime göre hicri yılın 3. ayı olan Rebiül Evvel ayına girdik. Bu hicri ayın 12'sinde iki cihan serveri, kutlu nebi, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyaya teşrif ettiler. Efendim, bu kutlu doğum İslam aleminde Mevlid Kandili olarak kutlanıyor. Peygamber Efendimiz Rebiül Evvel ayında Mekke'den Medine'ye hicret etti ve yine bu ayda vefat etti. Sevgili Peygamberimizin Müslümanların gönlündeki yeri edebi eserlere de yansıdı. Onun sevgisi Süleyman Çelebi'den Yazıcıoğlu Mehmet'e, Fuzuli'den Şeyh Galip'e, Yunus Emre'den Mevlana'ya kadar pek çok eserde, şiirde anlatıldı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın da edebiyatımızda peygamber sevgisi üzerine sohbet edeceğiz. Kendisi telefon hattımızda olacak. Ardından İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Öğretim Üyesi Doçent Doktor Bekir İnce'ye bağlanacağız. Avrupalı Türklerin temel sorunlarını, dil sorununu ve İslam düşmanlığı sorununu konuşacağız. Hayatın Sesleri başladı. Şimdi Hoca Ahmet Yesevi'nin sözlerinden İrfan Gürdal'ın bestelediği Sevdai Muhammed'i dinliyoruz.
Men are
Başım yetişip narayı sevdayı Muhammed. Ben hanım için küyde şeydayı Muhammed. Kim ümmetidir hamdü senatın mayınaytı. Peka sameda kıl meni rüsvayı Muhammed. Salıp ışkı muhabbetni ilahi. Kıl gilmeni sen aşiki yektayı Muhammed. Başım getişip narayı sevdayı Muhammed. Men hanın üçün küyde şeydayı
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Oğuzhan Aydın telefon attığımızda. Oğuzhan Hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, hoş bulduk. Sizin şahsınızda, Anadolu'nun her bucağında, otağında bizleri dinleyen kıymetli vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi gönülden muhabbetle şu mübarek Rebiyul Evvel ayında selamlıyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızın başında akademisyen ve şair Nurullah Genç'ten Yağmur adlı evet. şiiri okuduk. Bu şiir Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için yazılan bir şiir. Çok güzel bir şiir. İnsanı etkiliyor, derinden etkiliyor. Hocam, peygamber sevgisinin hayatımıza çeşitli şekillerde yansımalarını görüyoruz. Örneğin çocuklarımıza Peygamber Efendimizin isimlerini veriyoruz. Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa. Askerlik de bizim için büyük bir öneme sahip. Bizler için peygamber ocağı askerlik mukaddestir. Peygamber Efendimiz'e getirdiğimiz salavatlar dilimizde ve kalbimizde. Edebiyatımızın söz ustaları da Peygamber Efendimiz için bir şeyler yazmışlar. Sevgisini şiirlerle, naat-ı şeriflerle, mersiye ve kasidelerle ifade etmeye çalışmışlar. Peygamber Efendimiz'e olan muhabbet edebi eserlerde nasıl anlatılıyor?
Buna gelmeden evvel Nurullah Genç Bey'in, biz Erzurum'dayken, Atatürk Üniversitesi'ndeyken Nurullah Genç Bey, İktisat İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesiydi. Kendisi iktisatçı, iktisat profesörü. Ama o yağmur şiiriyle, o naat-ı şerifle, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açmış olduğu naat yarışmasında birinci olmuştu. Onun bir dörtlüğü çok hoşuma gider, her dörtlüğü güzeldir de. Yağmur sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın, insanlık bahçemize sensizlik hazan düştü.
Evet.
Onun yokluğu bizim için hazandır. Her gonca gül söner, her gonca söner. Ama bir gonca vardır sönmeyen. O da bize ikram olarak gönderilen, alemlere rahmet olarak gönderilen, onun ümmeti olmaktan şeref yap duyduğumuz Hazreti Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah onun şefaatine nail eylesin.
Amin.
Allah o mübarek peygamberimizin yolundan bizleri ayırmasın. Hani alemlere rahmet olarak gönderilen ve hadis-i kutsi'de sen olmasaydın ey Habibim ben alemleri yaratmazdım hitabına mazhar olan peygamberimizi, sizin de ifade ettiğiniz gibi şairlerimiz, yazarlarımız, mütefekkirlerimiz, münevverlerimiz manzum ve mensur eserlerinde her daim anmışlar ve ondan şefaat dilemişler. İşte bu bağlamda büyük Türk mütefekkiri, Türk şairi Mustafa Bey, Ziya Göçalp bir münacatının dörtlüğünde der ki Cenab-ı Hakk'a, sen yeri hiç çiçekle bezetir miydin? Üstüne amine doğurmasaydı bu zümrüt gök kubbeyi hiç düzer miydin? Altına sevgilin oturmasaydı. O sevgilinin yüzü suyu hürmetine alemler yaratıldı. O sevgilinin, o alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberin ümmeti olmaktan hakikaten şeref yağ buluyoruz. Bizler Türk edebiyatında veya Arap edebiyatında, Fars edebiyatında, Urdu edebiyatında ilk naat-ı şerif nedir diye sorduğumuzda Arif Nihat Asya aslında buna çok güzel cevap veriyor naat-ı şerifinde. Diyor ki, günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı, daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Burada aslında Arif Nihat Asya, peygamberimizin daha doğumundan 900 yıl evvel yazılan bir naat-ı şerife gönderme yapıyordu. Kıymetli dinleyicilerimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan 900 yıl evvel Yemen hükümdarı Esad Ebu Kerit el-Himeyri Yahudi alimlerinden ahir zamanda bir peygamberin geleceğini, bu nebinin Mekke'de doğacağını, Medine'ye hicret edeceğini ve bu peygamberin son peygamber yani Hatemül Enbiya olacağını öğrenen Yemen tübbası Medine'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için daha o zamandan bir ev yaptırmış ve onun torunlarından İstanbul'umuzun ve Anadolu'muzun manevi mihmandarı Ebu Eyyübel Ensari ya da Eyüp Sultan onun torunlarındandır o Yemen hükümdarının. İşte o Yemen hükümdarı muhakkak bir peygamber zuhur edecek ve ben o alemlere rahmet olarak gönderilen peygambere gelmeden evvel ittiba ettim, onun sünnetine uydum diyerek bir mektup yazar ve o mektubu peygamberimize ulaşması için çocuklarına vasiyet eder. Gidin Medine-i Münevvere'ye yerleşin, orada bir ev yaptırın ve bu mektup, bu peygamber, bu son nebi benim evime misafir olarak gelecek. Misafir olarak geldiğinde bu mektubu peygambere verin. Peygamberimiz Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin evine misafir olduğunda sandıktan mektubu çıkarmış, mühürlü mektubu. Peygamberimiz mühürlü mektubu açmış ve o mektupta Yemen hükümdarının yani Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerinin 10 kuşaktan dedesinin şu şiirini görmüş. Demiş ki onun dedesi Yemen hükümdarı Esad Ebu Kerib, şehadet ederim varlıkları yoktan var eden Allah'a, iman ederim ona göndereceği Resul'e yani Ahmet'e, ömrüm onun ömrüne yetişse ona yardımcı olurdum, savaşırdım kılıcımla düşmanlarına karşı, düşmanları düşmanlarım olurdu, ona üzüntü veren kederleri siler yok ederdim, gereken neyse yapardım mutlu olması için onun. İşte Peygamberimiz daha 900 yıl evvel, doğmadan evvel Peygamberimize naat-ı şerifler yazılmaya başlamış. Ve Peygamberimizin kutlu doğumuyla birlikte kutlu ana, kutlu Resul, kutlu senin ümmetin, yüzünde nurun şölvesi, dalında nübüvvetin, 571 yılının gizemli Nisan ayı 12. gecesinde görüldü azametin adlı şiirler o günün şairleri tarafından dile getirilmiş. Hatta müşrik olan peygambere ve İslam davasına karşı kendine hazırlayan ve düşmanlık besleyen müşrik döneminin en büyük şairlerinden Kab bin Züheyr, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görünce Mustafa Bey etkilenmiş ve Peygamberimizin yüzüne bir naat-ı şerif ve medhiye düzmüş. Daha sonra kelime-i şehadetin nuruyla nurlanmış ve Peygamberimiz ona mübarek hırkasını çıkarmış, o giymiş. İşte onun için Peygamberimiz döneminde ilk yazılan, yüzüne karşı okunan bu naata da biz kaside-i bürde diyoruz. Niye kaside-i bürde diyoruz? Çünkü bürde Arapçada hırka demek, hırka şiiri. Ve o kaside-i bürdenin şairi Kab, daha sonra torunlarına geçerek hırkası Yavuz Sultan Selim döneminde İstanbul'a gelmiş. Ve biz bugün hırkayı şerefi ziyaret ediyoruz ya, işte o Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kab adlı bir şaire verdiği hırkadır. İşte o günden bugüne Türk edebiyatında da binlerce şiir yazılmış, binlerce naat-ı şerif yazılmış, binlerce kaside yazılmış. Bu peygambere olan Türk milletinin bağlılığının aşikar bir göstergesi. Siz dediniz ki sözlerinizin başında çocuklarımıza isim veriyoruz. İşte sizin isminiz Mustafa. Muhammed ismini veriyoruz. Ahmet ismini veriyoruz. Mahmut ismini veriyoruz. Ve onun eshabının isimlerini veriyoruz çocuklarımıza. Çağrı Yar'ın, Ebu Bekir Hazretlerinin, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali'nin, Ehl-i Beyt'in isimlerini veriyoruz çocuklarımıza. Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'in, onun mübarek kızı Fatıma annemizin, bu milletin meftun olduğunun peygambere bir göstergesidir. Hani diyordu ya rahmetli Ali Ulvi Kurucu, Medine-i Münevvere'de 50 yıl kalmış, sırf peygambere komşu olmak için oraya yerleşmiş ve en son 2002'de ruhunu Cenab-ı Hakk'a teslim etmiş ve Cennet-ül Baki'ye defnedilen peygamber aşığı Ali Ulvi Bey ne de güzel söylemiş. Ruhum sana aşık, sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana kurbandır efendim. Ecram-ı felek, levh-ü kalem, mest-i nigahım, didarına aşık ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Ne güzel ifadeyle söylemiş peygamber aşkını.
Hakikaten.
Öyle peygambere aşıklarımız var ki şairlerden. Şair Nabi var. 17. yüzyılın önemli şairlerinden. Kıymetli dinleyiciler, Nabi bir peygamber aşığıdır. Hacca gitmek istiyordur. Fakat imkanları kısıtlıdır, yetersizdir. O günün Urfa'daki önde gelen eşraftan biri, paşası hacca gitmeye karar verir. Eşrafını toplar. Yalnız kervan kalkacaktır Urfa'dan. Kervanlara hizmet edecek, kervanların yanında bulunacak bir kişiye ihtiyaç vardır. Paşa yaverine der ki, biz hac yolculuğuna çıkacağız. bir kervancı başı bu. Yaver çıkan kervancı başı aramaya başlar. Arkadaşı Urfalı Yusuf Nabi denk gelir. Yusuf der, hiç kervancı başı tanıdığın var mı? Yusuf Nabi de der ki, ne yapacaksın? Der ki, paşa ve eşraf hacca gidecek. Onların yanında onlara hizmet etmek üzere birini göndermek istiyoruz. Yusuf Nabi der ki, beni gönder lütfen. Nabi, sen kervancı başılıktan ne anlarsın? Sen şairsin. Bugüne kadar hiç kervanlarda seyahat ettin mi? Hizmet ettin mi? Etmedim ama ben peygamber aşığıyım. Ben Beytullah'ın aşığıyım. Beni gönder. Eğer dönüp geldikten sonra paşa ve eşraf benden şikayet ederse benle dostluğunu bitirdir. Yaver kabul eder ve Nabi kervancı başı olarak yola çıkar. Kaç kervanı birkaç ayın sonunda Medine-i Münevvere'ye gelir. Gece vaktidir ama karşıdan yeşil kubbe, kubbe-i hadra görünmektedir. Yani mübarek peygamberimizin kabri şerifinin cennet bahçesinin Ravza-i Mudahara'nın tepesinde bulunan yeşil kubbe. Orada o kubbe görünür, gecedir, sabah namazına vardır. Paşa der ki, ne yapayım, biz biraz istirahat edelim, sabah namazına yakın bizi kaldırırsın der. Nabi de tamamdır ama paşa ve eşraf herkes ayaklarını yeşil kubbenin hizasına doğru uzatmış yatmaktadır. Nabi bu olaydan rahatsız olur. Çünkü bura peygamberimizin makamıdır. Bura peygamberimizin kabridir. Bura Adem Aleyhisselam'dan kıyamet sabahına kadar yaratılan en kutlu insanın mekanıdır. Edepsizliğe gerek var mıdır? Yalnız kendisi bir hizmetlidir, bir çalışandır, ne söyleyecektir? Şair ruhludur, irticalen doğaçlama olarak gönlünden ağzına şu cümleler dökülür, şu şiir dökülür. Yalnız paşanın da gözü yumuktur ama uyumamıştır. Gönül gözü ve kulağı açıktır. Nabi'nin şu şiiri, sakın terki edepten, kuyu mahbubu hudadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Murat-ı edep şartıyla Nabi gir bu dergaha. Metaf-ı kusliyandır, bu segah-ı enbiyadır bu. Bu şiiri duyar duymaz, paşa uyanır. Biz ne hata işledik Nabi? Çok saygısızlık ettik. Bura iki cihan serverinin makamıdır, Ravza-i Mudahara'dır. Bu mübarek dergahın kutsiyetine aykırı davrandık de. Eşrafı toplar, herkes abdest alır, sabah namazı vakti yaklaşmıştır, herkes Mescid-i Saadet'e girer. Yalnız sabah namazının ezanlarından evvel Mescid-i Nebevi'nin müezzini sala makamında Nabi'nin 2-3 saat evvel doğaçlama olarak irad ettiği şiiri sala makamında okumaktadır. Sakın terki edepten, kuyu mahbubu hudadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Nabi'nin de yüzü bembeyaz kesilir. Paşanın da yüzü bembeyaz kesilir. Çünkü bu olaya, bu vakaya daha 3 saat evvel irticalen Nabi'nin okuduğu şiir şimdiye kadar hiç olmayan bir şekilde Mescid-i Nebevi'nin müezzinleri tarafından okunuyordur. Bu bir mucizedir, bir
muazzam
keramettir.
Muazzam bir şey hocam, muazzam.
Sabah namazını Mustafa Bey zorla kılarlar. Sabah namazının ardından Mescid-i Saadet'in müezzininin yanına koşarlar. Mescid-i Saadet'in müezzini der ki, gece abdestli yatmıştım. Peygamberimiz rüyama geldi ve dedi ki, ümmetimden Nabi isminde biri geliyor. Ve bu Mescid-i Saadet'in, Mescid-i Nebevi'nin edebine ilişkin şu şiiri okudu. Sen de al, bunu sala makamında oku. Nabi der ki, ümmetimden mi dedi, ümmetimden mi dedi? Evet, ümmetimden dedi. Nabi orada bayılır, daha sonra ayılır, haclarını yapar dönerler. Ve 500 yıl geçmiştir. O gün 17. yüzyıl, bugün 21. yüzyıl. Eser bırakanlar, peygamber aşıkları, asla unutulmayacaktır. İnsan odur ki bırakmalı bir eser. Eser bırakmayanın yerinde yerler eser. Peygamber aşıklarını anlatmak, peygambere yazılan şiirleri ifade etmek bu programda mümkün olmayabilir. Ama her birerimiz bu programın sonunda kalplerimizi, gönüllerimizi cilalamamız gerekiyor. Kendimizi yeni baştan gözden getirmemiz gerekiyor. Çünkü öyle bir kutlu Nebi'nin ümmetiyiz ki o gece sabahlara kadar, ayakları şişene kadar ümmeti, ümmeti diyen bir peygamber, ümmetim kurtulmadan ya Rabbi ben cennete girmem diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Allah'a hamdolsun. Hani der ya Şeyh Galip, kemal-i zatının nâkı anılmaz ya Resulallah. Kalır levh-ü kalem, mislin yazılmaz ya Resulallah. Onun misli yazılmaz. Kemal Paşazade de sen vahyi asuman ile ettiğini ayan, ben kim olam ki şiir ile şerhü beyan kılam, ben kimim ki seni anlatayım, benim haddim ne ki seni anlatmaya. Ama Yunus Emre ne diyor? Sevdiğimi söylemez isem sevmek derdi boğar beni. Biz peygamberimizi seviyoruz, biz peygamberimize selatü selam getiriyoruz, biz işte Rabiul Evvel ayında Mevlüt kandilinde peygamberimizin mübarek doğumunda, peygamberimizin hicretinde, Miraç kandilinde, mübarek gecelerde, doğum günlerimizde peygamber aleyhissalatu vesselam için, doğumu için yazılan mevlitleri okuyoruz. Bu evet, da hocam, peygambere duyulan sevginin adıdır. Peygamber aşıklardan olmak istiyoruz. Hani der ya bir şair, aşıkların ahı deler mermeri. Eğer gözlerinden yaş indirirse o zaman titrer çarkın çemberi, doğruca Allah'a baş indirirse, doğruca Allah'a baş indiren ve aşıkların merkezi olan peygamberi anmak hakikaten bizim haddimiz değil. Ama onu seven sırf biz insanlar mı? Onu seven cansızlar da, dağlar onu seviyor. Uhud dağı peygamberimizi özlüyor, ağlıyor. Peygamberimiz Uhud dağının özlemini duyunca yanına Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i, Hazreti Ömer Efendimiz'i, Hazreti Osman Efendimiz'i alıyor ve Uhud dağına doğru hareket edince Uhud dağı peygamberimizi görünce heyecanlanıyor. Enine boyuna 8 kilometre olan dağ yürümeye başlıyor. Peygamberimiz üsput ya Uhud, ya Uhud dur. Üzerinde bir peygamber, bir sıddık Hazreti Ebu Bekir'i işaret ederek iki de şehit bulunuyor. Hazreti Ömer'in ve Hazreti Osman'ın şehadet vereceğini söylüyor. Peygamberimizin üzerinde hutbe irad ettiği kütük, hutbenin yerine hutbeyi değiştirince, minber, yeni bir minber gelince, kütüğü oradan çıkarınca kütük hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Kütüğe peygamberimiz soruyor, ey kütük niye ağlıyorsun? Ya Resulallah, sen benim üzerime çıkıyordun. Ben seninle şeref buluyordum ya Resulallah. Lütfen bu kütük buradan kalkmasın. Peygamberimiz minberin altına defnettiriyor ve kütüğe diyor, kütük sen benim cennette divanım olacaksın. Peygambere Burak aşık, peygambere yılan aşık. Hazreti Ebu Bekir Efendimizle birlikte hicret ederken Mekke'de Sevr dağında peygamberimiz mübarek yüzünü Ebu Bekir Efendimizin dizine koymuş. Ve uyurken mağaranın deliğinden bir yılan çıkmış. Ebu Bekir Efendimiz peygamberimize zarar vermesin diye, peygamberimiz uykusundan olmasın diye ayağının altını deliğe kapatmış. Ve yılan Ebu Bekir Efendimizin ayağının altını sokunca Ebu Bekir Efendimiz ağlamış ve peygamberimizin mübarek yüzüne dökülmüş gözyaşları.
Evet,
peygamberimiz uyanmış.
Evet.
Ey Ebu Bekir ne oldu? Ya Resulallah bir yılan benim ayağımı soktu. Tek ayağını demiş. Yılan kalkmış, yılan dile gelmiş. Niye Ebu Bekir'in ayağını soktun deyince yılan ya Resulallah ben yıllardır sizin buraya geleceğinizin müjdesini aldım ve bekliyorum. Ebu Bekir koymadı ki sizin yüzünüzü göreyim. Gördün mü benim yüzümü der. Ve yılan çekilir gider. O Burak, peygamberimizi Miraç'a götüren Burak, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götüren Burak, bir gün Cenab-ı Hak o gecede Miraç'ta Cibril Aleyhisselam'a emreder, git Burak'ı al ve peygambere getir. Gider Cibril Aleyhisselam, Burak türü hayvanlara bakar ki hepsi besili ve şişman. Ama Burak zat zayıf, kurumuş. Burak'a sorar Cebrail, ey Burak sen niye böyle zayıfsın der. Burak der ki ben iki cihan serverine aşığım. Onun için yemekten içmekten kesildim. Peki sen maşuğuna, seni maşuğuna çevireyim mi, götüreyim mi, kavuşturayım mı der. Burak ağlamaya başlar. Ve peygamberimizin amcasının kızı Ümmühane'nin evinde yapmaktadır. Cenab-ı Hak kaf dediğinde, Miraç'a davet ettiğinde Burak adlı vasıtaya binecektir. Burak gelmiyordur. Tekrar Burak'a binecek, Burak gelmiyor. Üçüncü defa gelmeyince, ey Burak niye gelmiyorsun? Ya Resulallah, ben inşallah dünyada senin bineğin olacağım. Ama ahirette de bineğin olmak istiyorum. Peygamberimiz tamam deyince, Burak adeta dört ayağıyla birlikte insan gibi oynamaya başlıyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Burak'a binip Aksa'ya doğru, oradan da Miraç-ı Şerif'e yükseliyor.
Evet, Oğuzhan Hocam.
İşte böyle bir Resul'ün ümmeti olmaktan şeref yağdır.
Evet, o kadar güzel buyurun. Anlatıyorsunuz ki peygamber aşkını. Hakikaten sabaha kadar dinlesek doyamayız. Çok teşekkür ediyoruz size.
Ben teşekkür ediyorum. Daha yeni girizgah yapmıştık. Bu vesileyle başta siz TRT ailesinin ve kıymetli dinleyicilerimizin haftaya idrak edeceğimiz Mevlid kandillerini tebrik ediyorum. Bu Mevlid kandili yüzü suyu hürmetine bütün ümmeti Muhammed'in birliğini ve beraberliğini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederken Azerbaycan'ın da Ermenistan'a karşı toprakların savunduğu davada başarılı olmasını, zaferler getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Çünkü Azerbaycan bizim yüreğimizde bir şah damardır.
Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz.
Sağ olun.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın bizimleydi. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Can yakan gözlerini bak görmeye geldim. Aa, bu hayat sözlerinle gül olup yeşermeye geldim. Aa, bu hayat sözlerinle gül olup yeşermeye geldim. Ben aciz, ben yarım, sana tamam olmaya geldim. Şeyda bülbüller gibi gül dalına konmaya geldim. Şeyda bülbüller gibi gül dalına konmaya geldim. Yanar içim, senden öteye yer yok. Yanar sözlerim, bakamam gözlerine. Canımdan başka servis yokken canımdan geçmeye geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkımla yanmaya geldim. Canımdan başka servetim yokken canım. Toprak iken umman olmaya geldim. Aşksız bir çareyken kendimi bulmaya geldim. Aşksız bir çareyken kendimi bulmaya geldim. Yalana mil ederken gerçeği görmeye geldim. Yaşayan bir ölüyken gönlünde doğmaya geldim. Yaşayan bir ölüyken gönlünde doğmaya geldim. Yanar içim, senden öte yer yok. Yanar sözlerim, servetim yokken canımdan geçmeye geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim. Canımdan başka servetim yokken canımdan geçmeye geldim. Ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde birlikteliğimiz devam ediyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Öğretim Üyesi Doçent Doktor Bekir İnce telefon attığımızda. Bekir Bey, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Sizinle bugün Avrupalı Türklerin temel sorunlarını, dil sorunlarını, uyum evet. sorununu konuşacağız.
Evet.
Avrupalı Türklerin pek çok problemi var.
Çok.
Yurt dışında yaşayan Türk nüfusu da bir hayli fazla. Buradan evet. tüm vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Avrupalı Türklerin temel sorunları neler? Dilerseniz buradan başlayalım.
Dediğiniz gibi, az önce de buyurduğunuz gibi, yaklaşık 6 milyona yakın insanımız Avrupa'da, özellikle Batı Avrupa'da yaşıyor ve bu Batı Avrupa'da yaşayan insanlarımızın geçmişten bu yana süre gelen kimi sorunları çözülmüş, kimisi çözülmemiş çok sayıda problemi bulunuyor. Bunların bir kısmı özellikle son dönemde ön plana çıktı ve bu ön plana çıkan sorunlara da baktığımızda temelinde eğitimin ve daha da özünde dil probleminin olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Tabii ki sorun dediğimiz zaman hepiniz de bildiği üzere öncelikle ön plana çıkan sorunun entegrasyon olduğunu, daha doğrusu şöyle diyelim isterseniz, entegrasyon mu asimilasyon mu? Yani Avrupa'daki Türklerin orada bulunmasıyla alakalı tarihi sürece baktığımızda bir entegrasyon süreci mi yaşanıyor yoksa bir asimilasyon süreci mi yaşatılmaya çalışılıyor? Buradan hareketle bir kemik sorununun olduğunu söylememiz mümkün. Son dönemde özellikle bir takım olumsuz haberler alıyoruz. Gerek Almanya'dan, gerek Fransa'dan, gerek Belçika'dan, Hollanda'dan, Danimarka'dan, İngiltere'den. Fakat bu sorundan aşılması için ülkemizde birçok kurum, örnek veriyoruz, vermek gerekirse Yunus Emre Enstitüsü gibi, Yurt Dışı Türkler Başkanlığı gibi ya da işte Avrupa'daki bazı kuruluşlar, DİTİB gibi, örnek vermek gerekirse, bu tür kuruluşlar ciddi bir takım hamleler yapıyorlar. Fakat bu hamleler yeterli oluyor mu, olmuyor mu, buna bakmak lazım. Tabii bu entegrasyon sorunuyla beraber ortaya çıkan en önemli alt sorunlardan birisi kimlik sorunu. Yani Türk'ün, Avrupalı Türk'ün kimliğini koruyabilmesi, kendini koruyabilmesi sorunu. Burada da özellikle dilin ön plana çıktığını görüyoruz. Dil eğitiminin ön plana çıktığını görüyoruz. Baktığımızda Avrupa genelinde, sadece Almanya'da değil çünkü biliyorsunuz en çok nüfus Almanya'da bulunuyor ama Avrupa genelinde neredeyse yarım asli geride bırakan bir göç öyküsü var burada. Bir göç, hatta artık öyküyü de geçmiş çünkü öyküler kısa olur malumunuz, bir romana dönüşmüş. Ve kahramanlarına baktığımız zaman da, yani buradan oraya göç eden insanlarımıza baktığımızda da, başta Türkiye'ye dönme hayaliyle giden bu kişilerin artık bulundukları ülkeye yerleşme, orada kalıcı olma sevdası baş gösteriyor ve bu geri dönme hayaliyle yerleşme sevdası arasında kalan toplumda da doğal olarak bu az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi bir sorunu başta olmak üzere çok farklı sorunlar ortaya çıkıyor. Farklı bir mecraya taşınıyor. Bu öykü, bu roman adına ne derseniz deyin, değişen bir gerçeklik algısıyla karşı karşıya ve bu değişen gerçeklik algısına paralel bir biçimde de artık yavaş yavaş bu öykünün bir modern zaman romanına doğru neredeyse evrildiğini görmemiz mümkün. Hızlı bir şekilde ilerlediğini görmemiz mümkün. Ve tabii bu dönüşüm de çok kolay değil. Sancılı bir dönüşüm. Özellikle karşılaştığımız bir takım olaylarda, olumsuz olaylarda, ırkçılık gibi, İslamofobi gibi ya da Türkofobi gibi son dönemde özellikle bu gibi olaylarda bu sancıyı yakından gözlemleme imkanını görebiliyoruz. Sadece biz akademisyenler değil, muhtemelen toplumun tüm tabakalarında da bu görülmekte. 6 milyon Türk'ün iki dilin, iki kültürün, hatta bazı ülkelerde çok dillilik söz konusu, mesela Belçika gibi. Dolayısıyla çok dilin, çok kültürün çatışması altında çok sancılı bir 50-55 yılı, neredeyse 60 yılı geride bıraktığını söyleyebiliriz ve eğer oradaki insanlarımıza, vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza bu öykünün, bu romanın kahramanı gözüyle bakacak olursak sanırız bugün bu kahramanın, yani vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın halen hayatta kalmasını ve bu işte değişen gerçeklik algısına rağmen orada tutunabilmelerini muhtemelen Türkçenin gücüne, Türk dilinin gücüne borçluyuz dersek zannediyorum işte yanlış bir söylemiş olmayız.
Evet. Bekir Bey, şimdi 1960'larda başlayan bir işçi göçünden bahsediyoruz. O günden evet. Sonra artarak devam etti. Peki evet. Avrupa'ya giden Türkler bulundukları bölgelere uyum sağladılar mı?
Tabii burada iğneyi kendimize çuvaldığı başkasına da batırmak gerekiyor. Yani esasında çoklu bakış açısıyla bakmak gerekiyor. Tabii ki ilk giden kuşak biraz da işin doğası gereği dili bilmiyor olmak, kültürü tanımıyor olmak, gittikleri yerler, yani Türkiye'den giden bu vatandaşlarımız muhtemelen şehirlerden değil de bildiğiniz üzere daha çok kırsal bölgeden giden insanlar. Ve dolayısıyla bu adaptasyonu zannediyorum yaşamakta bizden de kaynaklı bir takım sorunlar olduğu. Fakat önemli olan bunun nasıl evrileceği, çevrileceği. Uyum sağlamakta başta evet doğru, haklısınız. Ben şu anda bana sormuş olduğunuz sorudan bu anlamı da çıkartabiliyorum. Sanki bizim insanımız da acaba oraya gittiği zaman uyum sağlamakta bir takım hamleler yaptı mı gibi evet, algılıyorum. Evet. Muhakkak bir şeyler yapmışlardır ama bu yeterli olmuştur olmamıştır kısmına biraz da ev sahibinin, yani Avrupalı devletlerin nazarıyla bakmak lazım. 1970'lerde 1960'larda giden az önce siz söylediniz 1950'lerde 60'larda gittiler diye, 1950'lerde 60'larda giden Türk nüfusunun Türkçe ile, Türk diliyle, Türkçe ve Türk kültürü dersleriyle tanışması 1970'lerde, yani neredeyse bir 10-15-20 yıl sonra maalesef Türkçe Türk kültürü dersleri orada devreye giriyor. Tabii sadece Türkçe Türk kültürü dersleri değil, buna benzer birçok programın da çok gecikmeli bir şekilde gittiğini görüyoruz. Tabii bunda başta giden nüfusun hem karşı taraftan, yani işte Almanya, Belçika, Hollanda gibi, hem de bizim tarafımızdan kısa zaman sonra dönecekleri durumu üzerinden hareket edildiğini zannediyoruz. Fakat daha sonra tabii bunun değişmesiyle birlikte, yani gerçekliğin değişmesiyle birlikte bir takım önlemler alınmaya başlanıyor ama bu önlemlerin yeteri kadar olduğunu söylememiz mümkün değil. Özellikle 1970'lerden itibaren başlayan Türkçe ve Türk kültürü dersleri maalesef elinden gelen bütün çabayı göstermiş olmasına rağmen başta Almanya olmak üzere birçok ülkede yabancılaşma tehlikesini bertaraf etmede çok da istenilen başarıyı sağlayabildi diyemeyiz. Ama evet. Şunu tabii ki söyleyebiliriz. Çok önemli bir rolü üstlendi. Elbette. Ve 1970'lerden 2000'lere kadar getirdik bu vatandaşlarımızı ve onların çocuklarını. Ama gerek Almanya'da gerek Avrupa'da, Avrupa'nın diğer ülkelerinde yapılan birçok araştırma başlarda acil yardım görevi gören, yani bu insanların kültürünü koruması, kimliğini koruması, insanlarımızın kültürünü koruması, kimliğini koruması için yabancılaşma tehlikesini ortadan kaldırması için acil yardımı gören bu derslerin artık günümüzde çok da yeterli olmadığını ortaya koyuyor. Daha farklı bir takım önlemleri de artık yavaş yavaş devreye sokmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet. Bir de iki dilli öğrencilerin Türkçe kelime dağarcığı sorunu var. Bu konuda neler söylersiniz?
Çok. Benim yapmış olduğum mesela çok sayıda araştırma Türkçe ile ilgili sorunlarımızın başında öğrencilerimizin dediğiniz gibi sözcük dağarcıklarındaki eksikliğin ön planda olduğunu gözlemliyoruz. Bunda tabii bütün kurumların muhakkak elini taşın altına koyması gerekiyor. Çocuklarımızın, insanlarımızın sözcük dağarcığını arttıracak çalışmaların çoğalacağını umuyoruz, ümit ediyoruz. Zaman zaman bunları gündeme getiriyoruz. Siz bu soruyu sorunca hemen aklıma mesela dün Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir master savunması vardı. Orada Talat Aytan hocamızın danışmanlığında Emrah Bey'in yapmış olduğu savunmada çok güzel bir sonuç çıkmıştı. Onu burada paylaşmak isterim müsaade ederseniz. Özellikle TRT başta olmak üzere orada yayın yapan televizyonlarımızın dizilerde, programlarda altyazı veriyor olması muhtemelen mesela bu çocuklarımızın sözcük dağarcığını, dillerini geliştirmede çok olumlu etkileri olacaktır diye düşünüyoruz biz akademisyenler. Dolayısıyla en önemli sorunumuz belki de oradaki çocuklarımızı Türk Edebiyatı'nın eşsiz eserleriyle bir araya getirmek, çocuk edebiyatının eşsiz eserleriyle bir araya getirmek, onların dillerinin gelişimi sağlamak. Çünkü şunu unutmamak gerekir ki dil çok klasik bir tanım olacak ama kültürün ana taşıyıcısı ve aktarıcısı konumunda. Dolayısıyla kimliği koruyacak olan, kimliği şekillendirecek olan, kimliği ortaya koyacak olan ana unsur burada dil, yani Türkçe ana dilimiz. Dolayısıyla sözcük dağarcığının bütün çalışmalarında bu bağlamda yürütmesine fayda olduğunu telakki ediyorum.
Evet. Sayın İnce, süremizin de sonlarına doğru geliyoruz. Son olarak sizinle bir de Avrupa'daki İslamofobiyi konuşmak isterim. Son zamanlarda İslamofobi arttı. Müslümanlara yönelik, camilere yönelik saldırılar, tacizler, Müslüman düşmanlığı, İslam karşıtlığı sorunu var Avrupa'da. Nasıl değerlendirirsiniz?
Tabii bunlar son dönemde Türkiye'nin jeopolitik konumuyla ve jeopolitik konumuna paralel olarak dünya üzerinde daha aktif bir rol almasıyla paralel dikkat edecek olursanız zannediyorum bu gözlerden kaçmıyordur. Bu son dönemde yaşadığımız Azerbaycan mevzusunda da bunu zaten yakından gözlemledik. Dünya üzerinde Türkiye'nin gücü arttıkça ve Türkiye'nin etkililiği arttıkça saldırıların da daha çok arttığını görüyoruz. Siz İslamofobi dediniz ama Türk ile İslam'ın bugün eş anlamlı olarak kullanıldığını düşünecek olursanız dünya üzerinde esasında bu İslamofobi ile birlikte bir başka ele alınması gereken konunun Türkofobi olduğunu da düşünüyorum.
Doğru, Türk düşmanlığı. Yani, evet.
Evet, evet, evet. Dolayısıyla buna ilişkin tabii yapılması gereken şey iletişim kanallarının sürekli açık olmasının gerekliliğidir. Ben yine müsaade ederseniz kendi alanım eğitim olduğu için ve Türkçe eğitim olduğu için konuyu oraya bağlamak isterim. Bizim Avrupa'da yaşayan Türkler nezdinde eğitim sorunlarını aşmamız, orada kendisini yetiştirebilen gerek Almanca'da gerek Türkçe'de gerek Fransızca'da gerek Flamanca'da orada bulundukları ülkenin dili neyse o dillerde kendisini iyi ifade edebilen kimliğine sahip çıkan kültürlü bireyleri yetiştirmemiz muhtemelen bu İslamofobiyle mücadelede en büyük silahımız olacaktır. Yani başka bir deyişle çok yine çok klasik bir tanım olacak ama her şeyin başı eğitim demek bence doğru. Yani eğitime önem vererek oradaki insanlarımızı eğitimli kılarak kültürlü kılarak bu türden düşmanlıkların önüne geçilebileceğini düşünüyorum. Burada tabii bu eğitim bağlamında şunu da söylemekte fayda var. Orada özellikle en büyük sıkıntılarımızdan birisi sizin de az önce bir tabir kullandınız iki dilli diye. Bu çocukların iki dilli olduklarını unutmadan iki dilli çocuklara uygun okulların açılması gerekiyor. İki dilli okulların açılmaması durumunda maalesef istediğimiz eğitimi orada istediğimiz kalitede eğitim vermemiz mümkün değil. Mevlana Celaleddin Rumi'nin vakitte söylediği bir soru var. Yani bu iş nasıl olacak diye eğer bana soracak olursanız bu okullar nasıl açılacak, iki dilli okullara çocukları nasıl yönlendireceğiz diye Mevlana Celaleddin Rumi'nin vakitte söylemiş olduğu bir soruyla cevap vermek isterim. Çocuk kırmızı elmayı görmeden önce elindeki kokulu soğanı bırakır mı? Maalesef bizim acil yardım olarak ortaya koymuş olduğumuz bu işte hafta sonu dil okulları, miras dil okulları gibi okul modellerinden yavaş yavaş kendi okullarımızı, kendi ilkokullarımızı, ortaokullarımızı, liselerimizi açtığımız modele doğru geçmek bizim nitelikli insan sayımızı hızlı bir şekilde artıracaktır ve İslamofobiyle de Türkofobiyle de mücadele edecek olan ana unsurun insan olduğunu unutmamak gerekir. Nitelikli insan olduğunu unutmamak gerekir diye düşünüyorum.
Evet. Bekir Bey, zaten Dışişleri Bakanlığımız başta olmak üzere Yurtdışı evet. Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı yurt dışında çok güzel çalışmalar yapıyorlar.
Evet, çok.
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da bunları yakından takip ediyorlar tabii ki. Dolayısıyla da yalnız olmadıklarını biliyorlar. Bu çok mühim.
Kesinlikle katılıyorum size ve sizin de az önce buyurduğunuz özellikle son 10-15 yılda bu kuruluşların hızlı bir şekilde yayılması özellikle Yunus Emre'nin ve son dönemde de Maarif Vakfı'nın yapmış olduğu ataklarla ben yurt dışında yaşadığımız birçok eğitimle ilgili sorunun esasında bertaraf edildiğini düşünüyorum. Fakat bunu arttırmamız lazım. Oradaki nüfus belli noktalarda yığılmış durumda. O belli noktalarda yığılan kesimlerde eğitimle alakalı ataklarımızı arttırmamız nitelikli insana daha çok ulaşmamızı sağlayacaktır. Bu kuruluşlar da bizim en büyük gücümüzdür bu bağlamda.
Evet. Sayın İnce, programımızın da sonuna geldik. Değerli katılımınız için çok teşekkür ediyoruz sizlere.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun bu fırsatı bana verdiğiniz için.
Estağfurullah. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Sağ olun. Görüşürüz.
Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Öğretim Üyesi Doçent Doktor Bekir İnce bizlerleydi ve böylelikle bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.